Hanımlar beyler, bunu ben de yaparım podcast yayınlarımızı dinliyorsunuz. Ben genel izleyici dostu oyuncunuz, 13 yaş ve üzeri tiyatro emekçiniz, hatta zaman zaman olumsuz örnek oluşturma eğilimli YouTube şeyiniz, buradaysa sınıflandırılamayan sunucunuz İbrahim Selim.
Storytel sunar.
Sevgili dinleyenler, Güzelliğin Tarihsel Evrimi podcast serimizin son bölümünde artık 2010'lu yıllara gelirken konuyu sosyal medya ve bize olan etkileri üzerinden işleyeceğiz. Bununla beraber güzellik takıntısının insanlarda ne boyutlara geldiğini ibretle incelerken olayın biraz da siber zorbalıkla olan bağlantısına değineceğiz. Her biri kendi içinde romantik olan yüzyıllarımızı arkamızda bırakıp güzellik algısının insan hayatını tehlikeye sokacak kadar değiştiği 2010'lu yılları incelemeden önce ufak bir açıklama yapalım. Bu erkek ve kadın güzellik algısının tarihsel gelişimini incelerken sizin de fark ettiğiniz üzere Avrupa ve Amerika üzerinden gidildi. Yani bir Asya, yani ne bileyim bir Afrika, Uzak Doğu üzerinden gidilmedi. Bunun iki sebebi var. Öncelikle Batı dünyası bu anlamda en sağlıklı dokümantasyona sahip. İkinci olarak biz Türkler olarak giyim, görünüm ve kişisel beğeniler anlamında yine Batı dünyasına daha yakınız. Şimdi burada ballandıra ballandıra vücutlarına jiletlerle krokodil derisi görünümü veren Afrika kabilesini anlatsak şok içinde dinlersiniz ama kendinizden bir şey bulamazsınız.
Kendinizden bir şeyler buluyorsanız da zaten biz konuşmayı kesip siz yerimizi tespit etmeden kaçalım yani.
Peki biz bu podcast'te 2010'lu yılları neden daha özel tutuyoruz? Birçoğumuz dış görünüşümüzden memnun değiliz. Sürpriz olmadı herhalde. Çünkü yeni bir haber değil bu. Ama bu memnuniyetsizliğimiz neden 20 yıl önce bu kadar belirgin değilken şimdi her an, her dakika başımızın etini yiyen sevgili gibi aklımızda?
Selam hayatım.
Çünkü 2010'lu yıllardan sonra sosyal medya bulundu ve mertlik bozuldu sevgili dinleyenler. Sosyal medya ile beraber kadınların tarihin belki de en başından beri maruz kaldığı güzellik dayatmalarına biz erkekler de maruz kalmaya başladık. Yani günümüzü resmen gördük. Bununla beraber kadınlar bu konuda antrenmanlı olsalar da onlar da hiç beklemedikleri kadar acımasız bir ortamla karşılaştılar. Çünkü sosyal medya, özellikle de Instagram gibi platformlar herkesi olması gerekenden daha fazla görünür kıldı. Sallanan göbeğimizden kıçımızdaki selülite kadar bu kadar ortada olmaya hazır değildik. Daha da hazır olmadığımız bir şey söyleyelim.
Bunlarla yargılanmaya hiç hazır değildik.
Erkek olsun, kadın olsun, güzelliğimizin ve arzulanabilir olup olmadığımızın ölçütü bir anda sevdiceğimizin gözündeki yansımamızdan çıktı. Fotoğraflarımıza aldığımız like, altına yapılan yorum ve koyulan emojilerle ölçülür oldu.
Yani tamam, sevdiceğimiz de eksik olmasın ama sevgilinin seni güzel görmesi ekstra like getirmiyor.
Artık eskisi kadar rahat değiliz. Çünkü artık çevremiz sadece bizi tanıyan insanlarla değil, tanımadığımız sayısız ve bizi yargılayan insanla da dolu. Bizi tabii ki entelektüel birikimimizle yargılamıyor adiler. Daha kötü, dış görünüşümüzle yargılıyorlar. Sor şimdi bana mesela Shakespeare külliyatı, sor terbiyesiz adam videomun altına kilo mu aldın sen yazacağına... Onu sor. Bana neyi...
Pardon. Olayı biraz kişiselleştirdik zannediyorum. Hemen şey yapalım. Evet.
Peki insanlar ne zaman bu kadar yargılamayı kendilerinde hak görmeye başladı? Bu da sosyal medyanın getirdiği popüler kültür eksenli bir farkındalıkla oldu. O arzulanan ve sadece film yıldızlarına ve süper modellere yakıştırılan ve onlarla özdeşleştirilmiş ideal vücutlara aslında herkesin sahip olabileceği fark edildi. Evet. Modeller ve oyuncuların egzersiz rutinleri ve beslenme planları ortalığa serilmeye başladı.
Onlar da senin benim gibi insan yani. Ben neden olmayayım?
Düşüncesi herkesi ele geçirdi. Yani eskiden...
Onlar zaten film yıldızı, gerçekte olmaz öyle şeyler.
Deyip hayatımıza iki porsiyon İskender'i gömerek devam edebiliyorduk ama artık edemiyoruz. Sen orada künefeni sündürürken komşun Fatma teyzenin oğlu Emre de sporda... Bisepslerini sündürüyor. Akşam olduğunda Instagram'a Emre kaslarını, sen yediğin künefenin fotosunu atacaksın. Emre çoğunluğu kızlardan oluşan ufak hayran kitlesinden 120 like alırken Sen Anjiyo'ya 5 kalmış ve o kadar da gurme olmayan dayılardan oluşan ufak grubundan 17 like alacaksın. Olayın sinir bozuculuğunu anlamanız için Instagram'ın keşfet sayfasını açmanız yeterli. Vallahi insan neye uğradığını şaşırıyor. Çocukken oynadığınız Barbie ile G.I. Joe bebekler el ele vermiş en fit halleri ve üzerlerinde minimum kıyafetle bir oraya bir buraya koşuyorlar. Mekikler çekiyorlar, birbirlerine bol tahıllı gevrekler yedirip bol lifli öpücükler veriyorlar. Herkes sağlıklı, herkes kaslı, herkes fit. İnsanların artık yargılanmadan kendi halinde olmaya resmen izinleri kalmadı. Hatta tamamen kendi halinizde bir Instagram sayfasına sahip olsanız, yani işte sadece akraba ve arkadaşlardan oluşan bir profiliniz olsa bile bir sabah uyandığınızda "O amcaoğlu göbek yapmışız" yorumuyla karşılaşmayacağınızın garantisi yok. Peki biz neden sosyal medyadaki bu insanlara kendimizi beğendirmek zorunda hissediyoruz? Kapatıp gidemiyor muyuz sosyal medyayı? Gidemiyoruz sevgili dinleyenler. Romantik romantik hayaller kurmayın. Neden kendimizi beğendirmeye çalışıyoruzun cevabı da bizde değil. Psikoloğunuza, sosyoloğunuza, sonu ologla biten herhangi birine danışabilirsiniz. O konu çok uzun. Madem sosyal medyadan gidemiyoruz, mecbur hayatta kalmanın bir yolunu bulacağız. Öncelikle ne için savaş verdiğimizi iyi anlamalıyız. Olayımız bayağı sığ aslında. Nasıl göründüğümüz ve insanların bizi nasıl gördüğü. Bütün podcast'i dinlediyseniz insanların güzelliğe ezelden beri takıntılı olduklarını zaten biliyorsunuz. Ama bizim neslin şanssızlığı ikinciyi artık birinciden daha fazla önemsiyor oluşu. Bu da maalesef beraberinde bir tatminsizlik getiriyor. Çünkü artık ne reaksiyon alırsak alalım, bir şeyler hep çok küçük ya da çok büyük. Çok ince ya da çok şişman. Çok kısa ya da çok uzun. Asla tatmin olamıyoruz. Saatlerimizi harcıyoruz. Her bir like'ın, her bir yorumun cumhuriyet savcısı gibi takipçisi oluyoruz. 10 tane güzel yorum gelip bir tane kötü yorum geldi mi yıkılıyoruz. Sosyal medyadan önce bu kadar kafamıza takmadığımız bedensel özelliklerimiz artık bizim için ölüm kalım meselesi haline geldi. Çünkü artık kendimizi başkalarıyla karşılaştırmaktan geri alamıyoruz. Sahip olduklarımıza odaklanmaktansa sahip olamadıklarımıza odaklanıp kendimizi aşağı çekmek artık günlük rutinimizin bir parçası. Yetersiz hissediyoruz ve ne yazık ki bunun da önüne geçemiyoruz. Hal böyle olunca biz de kendimizi en arzulanabilir formlara sokmaya çalışmaya başladık.
Evet, her yüzyılın o yüzyılı yaşayanlara dayattığı bazı formlar olmuş. Gördük işte, 3 podcast'tir bu konuyu tartışıyoruz.
Şu an içinde bulunduğumuz dönemin şablon güzelliğini özetlemek gerekirse de kadınlar için zayıf, atletik ve orantılı vücut ölçülerine sahip olmak, dolgun dudaklar, hokka burun ve büyük gözler, yüksek kaşlar, çıkık elmacık kemikleri, gördüğünüz gibi sürekli bir sonraki adım var. Erkekler içinse artık uzun boy ve havalı saçların yeterli olduğu dönem kapandı.
Şişmanlığın geri dönmesini bekleyen varsa zaten dükkanın önünü kapatmasını rica ediyoruz.
2010 yılından sonra her geçen yıl erkeklerin daha kusursuz vücutlara sahip olması yönündeki baskı arttıkça arttı ve geri dönüşü yok gibi.
Yani Brad Pitt'e baksanıza, o bile kendini salamıyor. Adam 55 yaşında ya.
Bugün sıradan bir gençlik dizisinde oynasanız hiç tişörtünüzü çıkarmanız için bir sebebiniz olmasa bile harika bir vücudunuz olmalı. Yani arzulanabilir olmak için kadınla erkekli formül belli. Kalabildiğin kadar genç kalıp sahip olabildiğiniz kadar harika bir vücuda, saça ve cilde sahip olmanız gerekiyor.
Bu aşağı yukarı her zaman böyle değil miydi ya?
diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Sormadıysanız da canınız sağ olsun. Evet, haklısınız. Her zaman Batı dünyasının dayattığı bir güzellik algısı var. Ama o dayatılan çevrenin bir başı bir de sonu var. Lakin bu yüzyılın sakinlerinin sorunu güzellik algısının ne başı ne de sonunun olmaması. Üstelik eskiden varsa vardı. Yani hokka gibi bir burnun güzel kabul edildiği bir yüzyıldaysanız ve estetik cerrahi yoksa ne yapacaktınız ya? En fazla hokka burunlulara nazar ede ede yaşar giderdiniz. Ama bu yüzyılda öyle mi? Düşünmeyin, değil. Hem iyi ki hem de maalesef istediğimiz hale gelebilmemiz için tonla enstrüman var. Yani artık bir bahanemiz de yok. Tek bahanemiz parasızlık olabilir. O da ciddi bir bahane tabii ama Eğer paranız varsa kozmetik ve estetik cerrahi tüneline girip istediğiniz bedene ulaşarak tünelin sonundan çıkabiliyorsunuz.
Yani çirkin değiliz. Sadece fakiriz sevgili dinleyenler.
Hemen açıklayalım. Önce kozmetikle başlayalım. Dünyadaki kozmetik pazarının ortalama büyüklüğü ciro olarak 100 milyar dolar civarında. Sektör 2018 yılına geçişte %21'lik bir büyüme göstermiş. 2019 yılında ise %16-17 oranında büyüme olduğu tahmin ediliyor. Hatta Türkiye'de kozmetik sektörü 2008 krizinde bile küçülme göstermediği gibi 2019 yılındaki TL'nin dolar karşısındaki düşüşüne rağmen büyüme göstermiş. Dünya ve Türkiye'de bu harcamaların artma sebebi tabii ki yaşam sürelerinin uzamasıyla artan yaşlılık. Hal böyle olunca orta yaş üzerindeki insanlar daha fazla kozmetik malzeme tüketmeye başlıyor. Dedik ya artık amaç görünebildiğin kadar genç görünmek diye. Kimse artık
edebimle şu köşede kırışayım
demiyor. Estetiğe parası yetmeyen kozmetiğe abanıyor. Sadece cilt bakım ürünlerinin pazar payı 135 milyar dolar. Pazardaki en büyük tüketici grubu 25-45 yaş arası kadınlar. 45 yaş üzerindeki kullanıcılarda ise saç boyası kullanımı artıyor. Erkeklerde ise kozmetik kullanımı büyük oranda şampuan ve deodorant üzerine kurulu olup yaş dağılımı 25-45 arasında. Türkiye'deki kozmetik pazarı dünya ile karşılaştırıldığında çok düşük. 400 milyon dolar civarında. Dünya pazarının %0,5'lik kısmına denk geliyor.
Bu sanıyoruz ki son araştırma ile ülkemizde sadece 10 kişiden 3'ünün dişlerini fırçaladığı istatistiği ile de son derece uyumlu.
Ama az önce de söylediğimiz gibi bu oranlar dünya ile karşılaştırıldığında az olsa da giderek artıyor. Ve konumuzla ilgili bir istatistik verelim. Bu kozmetik anlamındaki trendlerin %82'lik kısmı cinsiyet gözetmeksizin sosyal medya üzerinden belirleniyor. İşte bu yüzden sosyal medya hali hazırda mağara insanlarından beri alev alev yanan güzellik deliliğimize benzin döken bir araç. Şimdi gelelim estetik cerrahiye. İnsanların vücutlarında hoşlarına gitmeyen bir yeri tamamıyla estetik bakış açısıyla düzeltmelerinde elbette ki bir sakınca yok. Ancak bir de bizim konumuz olan sosyal medya için kendini değiştirme, daha da kötüsü sosyal medya uygulamalarında görmüş olduğu filtreli suratlara sahip olmak için estetik ameliyat geçiren insanların ortaya çıkmış olması.
Bu cümleyi laf kalabalığı olsun diye söylemiyoruz. Aha bakın anlatacağız.
Yapılan bir araştırmada insanların %42'sinin sosyal medya yüzünden özgüvenlerinin zedelendiği ortaya çıkmış. Bununla beraber New York'ta 753 plastik cerrahla yapılan araştırmada insanların estetik operasyon geçirme motivasyonları içerisinde %31'lik bir kesimin motivasyonunun sosyal medya olduğu ortaya çıkmış. Huffington Post'ta yayınlanan bir makalede Snapchat dismorfiye adı verilen bir trendten bahsediliyor. Yani Türkçesi Snapchat'in tetiklediği bedensel dismorfik bozukluk.
Nasıl, yeterince Türkçe oldu mu? Bizce de olmadı. Şöyle tarif edelim.
Bedensel dismorfik bozukluk, kişinin bedeninde var olan bir kusuru olduğundan daha kötü görmesiymiş. Hani bazen bir sivilceniz çıkar ya da ufak bir kırışıklık fark edersiniz yüzünüzde ve tüm dünyanın gözünün orada olduğunu düşünürsünüz ya, onun gibi. Ama daha da kötüsü, bu olduğunu düşündüğünüz kusurun aslında olmamasıymış. Yani bakıp gördüğünüz şey aslında sizin suratınız. Peki bunun Snapchat'le ne ilgisi var? Şöyle ki, sizin de bildiğiniz gibi Snapchat ve Instagram'da öyle filtreler var ki yüzünüzü tuttuğunuz an yılların yorgunluğu, eski sevgilinize bağırmaktan kırışan yüzünüzü, patronunuzun yüzünden geçirdiğiniz uykusuz gecelerin hediyesi mor göz hatlarınızı anında düzelterek sizi bir bebeğe dönüştürüyor. Bununla da kalmıyor. Batı dünyasının güzellik algısına birebir uydurarak dudaklarınızı şişiriyor, elmacık kemiklerinizi ve çene kemiğinizi belirginleştiriyor.
Yani bulgur pilavı iken bir anda deniz mahsullü risotto oluyorsunuz.
Ve haliyle hep böyle görünmek istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Filtreyle çekilmiş bir selfinizi alıp estetik cerrahınızın kapısına dayanıyorsunuz.
Bu arada bu söylediğimiz de şaka değil, tıpkı bulgur pilavı olduğumuzu söylediğimizde şaka yapmadığımız gibi.
İnsanlar gerçekten filtreli fotolarını alıp gidiyorlarmış. Bu arada Instagram'da tepkiler üzerine estetik ameliyata teşvik edecek filtrelerini kaldıracağını açıklamış. Yapılan araştırmada filtrelerde efekt uygulanan bölgelerin talep edilen estetik bölgeleriyle denkliği Instagram'ın böyle bir karar almasını tetikleyen unsurlardan olmuş. Sadece Amerika'da plastik cerrahiye yılda 16 milyar dolar harcanıyormuş. Türkiye'de ise 2 milyar doları aşan bir pazar halindeymiş. Biz de bir şeyler yapıyoruz yani sevgili dinleyenler. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği'nin verilerine göre 2011-2016 yılları arasında Türkiye'de estetik operasyonları %200'e yakın büyüme göstermiş. Estetik sektörü yıllar içerisinde dünya genelinde her sene %10 civarında büyüme gösteriyor. Erkeklerde öncelikli olarak saç ekimi, botoks, lazer epilasyon, dolgu uygulamaları şeklinde bir yoğunluk olurken kadınlarda burun estetiği, meme büyütme küçültme ameliyatları, vücut şekillendirme, yağ aldırma operasyonlarında yoğunluk görülmekteymiş. Saç ekimi, epilasyon, burun estetiği gibi operasyonların sosyal medya trendleriyle ilişkisi rakamsal olarak ortaya konulmamış olsa da 2018 yılında %17,5 oranındaki büyümenin bu durumla ilişkili olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medyanın güzellik algısını şekillendirme tehlikesi fark edildiğinden beri yurt dışında doğal güzellik propagandalarıyla durumun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu sebeple çok takipçisi olan hesapların no filter temalı paylaşımları ön plana çıkıyor. Ama o da oyuncağa döndü sevgili dinleyenler. Filtre uyguluyorlar, sonra altına no filter yazıyorlar. Yani bu olayda bundan habersiz masum takipçileri daha da kötü etkiliyor.
Vay be, filtresiz böyle. Bir de bana bak. Filtreyle bile haşlanmış sebzeye benziyorum. Brokoliyim ben ya. Ben brokoliyim ya. Resmen ya. Ben zebzeyim. Zebzeyim ben. Haşlanmış zebzeyim ben. Yerim böyle hayatı.
Diye depresyona giriyorlar. Şimdi olayın biraz daha karanlık tarafına geçip bölümümüzü bitireceğiz.
Sanki tüm podcast boyunca çok iç açıcı şeylerden bahsetmişiz gibi. Evet, daha karanlığa gideceğiz. Kusura kalmayın.
2016 senesinde Brandy Vella kiloları yüzünden sosyal medya üzerinden tacize uğramaya başlıyor. Giderek dozu artan hakaretler yüzünden ne yapacağını bilemez hale geliyor. Kendisine hakaret eden hesapları engelliyor, hatta polise bile başvuruyor. Ancak tacizlerin ardı arkası kesilmiyor. Sürekli ne kadar şişman ve çirkin olduğuna dair özel mesajlar, yorumlar alıyor. Brandy koyduğu fotoğrafın altına aşağılayıcı yorumlar yazıldığı için fotoğrafını kaldırınca bu yorumu yapanlar sahte bir hesap açıp Brandy'nin fotoğraflarını domuz fotoğrafıyla kolajlayarak yüklemeye başlıyor. Brandy her kırgınlık gösterdiğinde kendisine çullanan bu yabani güruhun baskısı da artıyor. Hatta Brandy için seks sitelerinde ilanlar bile açılıyor. Bunun üzerine 2016 senesinde ailesinin tüm yalvarmalarına rağmen onların gözlerinin önünde kendisini kalbinden vuruyor. Hatta bu intihar bile tacizcileri yatıştırmıyor. Oyuncakları elinden alındığı için daha da kuduruyorlar. Kısacası sosyal medyadan kendimizi ve belki de en önemlisi sevdiklerimizi korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Bedensel anlamda kendinizde eksik olarak gördüğünüz her şeyin bugün bir çaresi var. Saçınız mı yok? Milyon dolarlık saç ekim sektörü emrinize amade. Burnunuz mu yamuk? Yaptırınca. John Smith'leriniz mi var? Çektirin efendim yağlarınızı. Vücudunuz istediğiniz şekle girmiyor mu? Her spor salonunda onlarca özel eğitmen ve online'da yüzlerce spor programı var. Ama önemli nokta şu ki her neyi tercih ediyorsanız ve neyi yapıyor ya da yaptırıyorsanız lütfen doğru sebeplerle ve kendi sebeplerinizden ötürü yapın. Başkalarının beğenilerine göre ne hareket edin ne de onların sözleriyle havaya girip moralinizi bozun. Bu söylediğimiz şeyler tabii ki bazılarımız için belki de yıllar sürecek bir kişisel gelişim ve kendimizle barışma yolculuğumuzla mümkün olabilecek şeyler. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz, sadece yalnız olmadığınızı bilin istiyoruz. Bu konularda profesyonel destek almaktan sakın kaçınmayın ve ertelemeyin. Motivasyonunuzu, enerjinizi ve paranızı psikolojik ve bedensel olarak kendinizin daha iyi ve sağlıklı versiyonu olmak için harcayın. Başka birinin bir başka versiyonu olmak size uzun vadede mutluluk getirmeyecektir. Özellikle genç arkadaşlar arasında bir ünlüyü idealize edip onun gibi davranmak ve ona benzemek kuşkusuz çok moda. Hep modaydı. Bunu yapmayın desek de yapacaksınız.
Hepimiz bu yollardan maalesef geçtik. Hala geçenlerimiz var. Mesela bizim editör hala o yolda. Evet.
Ama naçizane tavsiyemiz, illa kendinize bir rol model seçecekseniz daha çok size siz olmanız için ilham verecek daha anlamlı bir rol model seçmeniz yönünde olacak. Şimdi kalkıp Kim Kardashian'ı rol model olarak almanız size Türkiye sınırları içinde bir şey kazandırmayacaktır. Yaptırdığınız popo silikonlarıyla kalırsınız vallahi ortalarda. Unutmayın ki herkesin hikayesi farklı. O yüzden neden ulaşamayacağınız bir hikayenin peşinde kendinizi üzesiniz. Şimdi biz böyle diyoruz ama yıllar sonra karşımıza gelip
"Ben yeni Kim Kardashian olacaktım, hevesimi kırdınız. Bak Tapu Kadastro'da memur oldum."
diye şey yapmayın ama ha. Tapu Kadastro'da gayet iyi bir meslek.
Ay dur, meslek de değil o. Şey o. Memurluk iyi bir meslektir.
Sevgili dinleyenler, tarih boyunca kadınla erkekli geçirdiğimiz güzellik podcast serimizin sonuna geldik. Umarız sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Unutmayın.
Olduğunuz gibi güzelsiniz.
Diyerek sosyal mesaj kaygılı son cümlemizle aranızdan ayrılıp en favori yüzyılımız olan Rönesans style'a yüzlerimizi beyazlatmaya gidiyoruz. Esen kalın. İyi günler.